Bu kitap, 6 nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren İris Gür. Eserin adı İnşallah. Yazarı Oriana Fallaci. Türü roman. Türkçe'ye çeviren Rekin Teksoy. Yayın evi Can Yayınları 1994 İstanbul. ISBN 975-510-593-X. Bu kitap 652 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 7 Mayıs 2015. Kurum telefonu 0312 363 77 46. Arka kapak. Oriana Fallaci, son romanı İnşallah'ta, yeryüzünün bütün savaşlarını simgeleyen bir savaş ortamında ölüm ve yaşam arasındaki çelişkiyi ele alıyor. İç savaşın kardeşi kardeşe düşman ettiği bir Lübnan'da yüze yakın kişinin öyküsünü işleyerek çağdaş bir İlyada yazıyor. Bireyin yazgısının toplumun yazgısına sıkı sıkıya bağlı olduğu bu destansı romanda benzersiz bir aşkı olağanüstü bir gerilimle anlatırken, olanca kötümserliğine karşın insanlık için yine de bir umut ışığı yakıyor. Günümüzün İlyadası inşallah şiddete, kıyıma karşı çıkar. Ağırlığını insandan yana koyarken belki de Müslümanlıkla Hristiyanlık arasındaki bir çatışmanın habercisi olan Lübnan iç savaşını da sorguluyor. Vietnam, Bangladeş, Orta Doğu ve Latin Amerika'da savaş muhabirliği yapan Oriana Fallaci, 30'u aşkın dile çevrilen doğmamış bir çocuğa mektup, tarihle söyleşiler, bir insan adlı kitaplarıyla günümüzün en önemli yazarlarından biri sayılıyor. İtalya'da 3 ayda 18 baskı yapan İnşallah'ın Türk okurunda da aynı ilgiyi göreceğini umuyoruz. Bu romanın kişileri düş ürünüdür. Başlarından geçenler düş ürünü, olaylar örgüsü düş ürünüdür. Romanın yola çıktığı olaylar gerçektir. Yazar bu yapıtını Beyrut'ta Hizbullah örgütünün kıyımında can veren 400 Amerikan ve Fransız askerine adamaktadır. Bu kentteki başka kıyımlarla savaş adı verilen sonsuz toplu kıyımın kıyımlarında can veren erkeklere, kadınlara, yaşlılara, çocuklara adamaktadır. Bu roman onlara ve yaşama bir sevgi gösterisidir. Oriana Fallaci. Birinci perde. Gece kenti başıboş köpekler kaplıyordu. İnsanların korkusundan yararlanan yüzlerce yüzlerce köpek ıssız caddeleri, bomboş alanları, terk edilmiş sokakları dolduruyordu ve gün boyunca ortada görünmedikleri için nereden geldikleri bilinmiyordu. Gün boyunca belki molozların arasında, yıkılmış evlerin bodrumlarında, fareli lağımlarda gizleniyorlardı. Belki de yoktular. Köpek değildiler. Kendilerini öldürmüş olan insanlara öykünmek için karanlıkta canlanan hayalet köpeklerdi. İnsanlar gibi onlar da kin kusan çetelere bölünüyor, insanlar gibi birbirlerini boğazlamaktan başka bir şey istemiyorlardı. Ve bu tek düze gösteri hep aynı gerekçeye dayanıyordu. Artıkların, çöplerin değerli kıldığı bir kaldırımın ele geçirilmesi. Kollar halinde ağır ağır ilerliyorlardı. Her kolu en iri, en yırtıcı köpekten oluşan bir kol başı yönlendiriyor, sessizce yol aldıklarından önce dikkati çekmiyorlardı. Üstüne atılıp boğazlamak için çıt çıkarmadan düşmana doğru sürünen askerlerin yöntemini uyguluyorlardı. Ama birden kol başı sanki hücum borusu çalar gibi uluyor, bu ulumayı bir başka uluma, sonra bir başka uluma, sonra da toplu bir uluma izliyor. Düşman, çetenin kaçmasını önlemek için halka olup çevresini sarıyorlardı ve kıyamet kopuyordu. Saldıranlarla saldırıya uğrayanlar Çöplerin içinde debeleniyor, birbirlerinin sırtlarına, boğazlarına atılıyor, gözlerini, kulaklarını ısırıyor. Karınlarını deşiyorlardı ve öfkeli ulumalar bombalardan daha fazla sağır ediyordu kulakları. Gecenin sessizliğini yırtan çarpışmalar, insanlar arasındaki çatışmalar ne yoğunlukta olursa olsun bir kaldırım uğruna birbirini boğazlayan köpeklerin gürültüsü, roketlerin gürültüsünü, havanların sesini, topların gümbürtüsünü bastırıyordu. Bir an olsun dinlenmiyor, ara vermiyorlardı. Ancak gökyüzü tan yerinin mor aydınlığında ağarıp da çeteler geride küçük kan gölleri, yenik düşmüş arkadaşlarının leşlerini bırakarak dağıldıklarında roketlerle, havanlarla, toplarla yapılan savaşın sesleri yeniden duyuluyordu. Ama bu kez de daha az ürpertici olmayan yeni bir patırtı kopuyordu. Korkudan zaman kavramını yitirmiş horozlar, güneşin doğuşunu haber verecek yerde gürültüyü yorumlamak için üürü diye gırtlaklarını parçalıyorlardı. Bir top atışı bir üürü, bir makinalı tüfek taraması bir üürü, bir tüfek sesi bir üürü, umutsuz, korkulu, insancıl, içinde imdat sözcüğünü sezer gibi olduğunuz bir çifte hıçkırık, imdat, imdat. Binlerce horoz, sanki her ev, her bahçe, her avlu çıldırmış bir kümes barındırıyor ve her horoz yalnızca çılgınlığını dışa vurmak amacıyla yaşıyordu. Ya da kentin çılgınlığını askeri haritaların 36S-YC-316-492-Q15, bölge 36, kuşak S, çevre 15, koordinatlar 316-492, yükselti 15 kısaltmasıyla belirttikleri bu anlamsız yerin çılgınlığını. Burası Beyrut'taki İtalyan Birliği'nin karargahıydı. Karargahın yeraltı sığınağındaki ranzaya uzanmış Angelo, uyuyamıyor, sesleri dinliyor, her üürüde düşünceli yüzü umutsuzca buruşuyordu. Öyle nefret ediyordu ki bu horozlardan, bir tanesini görecek olsa bakmamak için hemen başını başka bir yöne çeviriyordu. Buna karşılık köpeklere gizli bir merak duyuyordu. Çünkü yanlarına kimseyi yaklaştırmıyorlardı. Uzaktan yalnızca belirsiz çizgileri seçiliyor. Yok olmak üzere olan bir gölgenin gölgesini andırıyorlardı. Hiç görmemişti onları. Bitişik odada uyuyan Charlie'yi, yüzbaşısını uyandırmamaya özen göstererek kalktı. Elektrikli feneri yakıp ileri geri yürümeye koyuldu. Ama yer öyle dardı. Uzun bacakları iki duvar arasındaki boşluğu öyle çabuk alıyorlardı ki vazgeçti hemen. Yeniden ranzaya uzandı. Kıpırdamadan kafasındaki sorulara verdi kendisini. Uykusuzluğu, kulak tırmalayıcı bu konser yerine iki aydır başının Ninet ile dertli olmasından kaynaklanamaz mıydı? Evet, göz kamaştırıcı bir kadındı. Sarı harelerle inen, uzun, yumuşak, kahverengi saçlar, yeryüzünün bütün isteklerini tutuşturan kaygılı menekşe gözler, iri bir ağız, barbar bir kraliçeyi çağrıştıran sert, kendine güvenen bir yüz ve soluk kesen bir vücut. Ne var ki, güzellik, duygusal bir ilişkiyi haklı kılmaya yetmiyordu. Tek düze, let us make love, sevişelim, çağrısından başka, sunacak bir şeyi olmayınca, duygulara yaptığı çağrı, sıkıntıya, dahası saldırıya dönüşüyordu. Özgürlüğünü tehdit ediyordu insanın. Olmaz olsaydı Ağustos'un o günü. Bir Ağustos günü, Charlie için gazete almaya gittiği doğu kesimindeki bir kitapçıda tanışmışlardı. O sırada bir önem taşımadığı sanılan beceriksiz bir hareket, kasıtsız bir çarpma, ağızdan çıkan bir iki söz. Excuse me, madam, özür dilerim madam. Bir şey değil çavuş, karşılıklı konuşma olanaksızlığı. Anlamıyorum, ancak adlarını öğrenmişlerdi birbirlerinin. Benim adım Angelo, my name is Ninet, benim adım Ninet. Ama ertesi gün gelip onu bulmuştu. Bir üstten bir üse, bir karakoldan bir karakola giderek karargaha ulaşmıştı. Pervasız, korkusuz, kışkırtıcıydı. Kadınların ölçüsüzlüğünün Allah'a en büyük saygısızlık sayıldığı, başını örtmeyen vücudunu bol bir pijamanın ya da maşlahın altında gizlemeyen kadının başına gelmedik şeyin kalmadığı bir mahalleye, saçlarını rüzgara salıp uzaktan kendisini çıplak gibi gösteren gövdesine yapışık bir giysiyle gelmişti. Elinde de bir kutu pasta vardı, senin için. Kutuyu almamış, kadını başından sağmıştı. Ama ertesi pazar yine çıka gelmişti. Aynı giysiyle, bir başka pasta kutusuyla. Öfkeyle iç çekti. Pastayı almış, almakla büyük bir hata yapmıştı. O günden bu yana kadının karargaha gelmediği hiçbir pazar olmamıştı. Dağlardan 150'lik toplarla bile ateş edilse, yeşil hat boyunca çatışma bile olsa geliyor, onu görür görmez erkeğini gören bir dişi kedinin sevincine boğuluyordu. Angel, my angel, Angelom benim. Sonra sevinç içinde ona doğru koşuyor, onu gülücüklere, okşamalara, İngilizce konuşmalara boğuyor. Anlaşılmaz cümlelerinden ancak Hristiyan olduğu, doğu kesiminde oturduğu, onu yatağına atmak, ona el koymak istediği çıkartılabiliyordu. Let us make love. Uyandırdığı onca isteğe nasıl karşı koyabilirdi? Duygusal serüven istemediğini, duygusal bir serüvenin bile bir tür sevgi, en azından bir sevgi sözü, özgürlükle çelişen geçici bir bağ olduğunu ona nasıl anlatmalıydı? Sevgiye de, bir sevgi ilişkisine de gerek duymadığını, kim olduğunu, ne aradığını, yaşamın ne demek olduğunu anlayabilmek için özgürlüğünün kendisine gerekli olduğunu nasıl açıklamalıydı? Ortak bir dil olmayınca, Arapça bilmediği için Fransızca konuşuyordu, kadın da İtalyanca bilmiyor, İngilizce konuşuyordu. Ancak anlamıyorumlarla savunabiliyordu kendisini. 2 ay boyunca bu yöntemi uygulamıştı. Ama dün yine bir pasta kutusuyla birlikte bir eczane kağıdına sarılı küçük bir kutu da getirmişti. Küçük kutuda bir prezervatif vardı. Bir kadın prezervatif verecek olursa artık kendinizi anlamıyorum diyerek savunabilir misiniz? Hiç olmazsa küçük düşmeyi göze alıp geri verirsiniz. Öyle yapmıştı. Ama geri verirken yeryüzünün olağanca isteklerini tutuşturan kaygılı menekşe gözlere takılıp yenik düşmüştü. Yarın bugündü ve sinirlerini geren, uyumasını engelleyen hiç kuşkusuz oydu. Yoksa değil miydi? Hayır, başıboş köpekler, çıldırmış horozlar kentine geleli beri içini kemiren bunalımdı. Askeri haritaların 36S YC 316-492 Q15 kısaltmasıyla belirttikleri bu anlamsız yerdi. Kim olduğunu, ne istediğini, yaşamın ne demek olduğunu bilmediğini anladığı günden bu yana kendisini şaşkına çeviren huzursuzluktu. İçini kemiren ve en ufak bir gerekçeyle su yüzüne çıkan hoşnutsuzluktu. Kendini sunan göz kamaştırıcı kadının çekiciliğine direnme isteği de böyle bir bahaneydi. İrkildi. Beyrut'tan önce böyle bir şey gelmemişti başına. Canı istediği gibi yiyip içip uyuyup çiftleşen bir hayvanın umursamazlığı içinde varlığını tartışmadan kabullenirdi. Gençliğinin keyfini çıkartırdı. Kendisini sorgulamazdı. Oysa şimdi hiçbir şeyden tat almıyordu. Sinirleri hep gergindi. Belirli hedefleri olmayan bir başkaldırının pusuna, metafizik bir iç sıkıntısının sisine gömüldükçe gömülüyor, beynini birbirini izleyen sorularla yormaktan başka bir şey yapmıyordu. Söz gelimi, ne arıyordu burada? Ne demeye, yapısına da, düşünce biçimine de uygun olmayan askerlik mesleğini seçmişti? Matematiğe niye sırt çevirmişti? Öyle özlüyordu ki matematiği, öyle üzülüyordu ki ayrı düştüğüne. Antrenörün bir atletin kaslarını çalıştırması gibi matematik de beyni çalıştırırdı. Arı düşünceyle sular beyni, aklı çelen duygulardan arındırıp benzersiz çiçeklerin açtığı seralara götürürdü. Somutluktan gerçekliğe dayanan, bir düş gücünden oluşan bir soyutluğun çiçeklerini. Saatte 15 kilometre hızla yol alan bir trendesin ve yağmur yağıyor. Sol pencerenin yanında trenin gidiş yönünde oturuyor ve cama düşen bir yağmur damlası görüyorsun. Damla sağdan sola yanlamasına ve düşey doğrultuyla 30 derecelik bir açı yaparak düşüyor. Sonra trenin hızı saatte 20 kilometreye çıkıyor. Damlanın düşey doğrultuyla açısı da 45 derece oluyor. İki durumda da damlanın düşme hızı nedir? Hayır, matematiğin katı bir bilim, sert bir öğreti olduğu doğru değildi. Büyüleyici, çekici bir sanat, binlerce mucize, binlerce esriklik yaratabilen bir büyücüydü. Düzensizliğe düzen getirebilir, anlamdan yoksun nesnelere anlam, her soruya yanıt verebilirdi. Peşinde koştuğu yaşamın formülünü bile sağlayabilirdi ona. Matematiğe dönmeli, yaz tatili boyunca Pisagor tablosunu unutmuş bir öğrencinin alçak gönüllülüğüyle sıfırdan başlamalıydı. 2 kere 2, 4. 4 kere 4, 16. 16 kere 16, 256. Bir değişmezin türevi sıfıra eşittir. Bir değişkenin türevi 1'e eşittir. Bir değişkenin kuvvetinin türevi. Anımsamıyor muydu? Elbette anımsıyordu. Bir değişkenin kuvvetinin türevi, kuvvetin üssünün değişkenin aynı üs eksi 1 ile çarpımına eşitti. Peki bir bölmenin türevi? Bölünenin türevinin, bölen eksi bölünenle bölen türevinin çarpımı ile çarpımından sonra bölünenin karesine bölünmesine eşitti. Kolaydı. Hiç kuşkusuz yaşamın formülünü bulmak böyle kolay değildi. Formül bulmak bir problem çözmek demekti. Problem çözmek için önce bir önerme gerekir. Önerme içinde bir öncülden yola çıkılırdı. Büyücüye niye ihanet etmişti? İhanete ne sürüklemişti onu? Ranza'da döndü. Belki de üniversite yıllarında Brianza'dan Milano'ya, Milano'dan Brianza'ya gitmek için bindiği otobüstü. Her sabah gözlerinden uyku akarken, 2 saatlik yolculuk, öğleden sonra yorgunluktan canın çıkmışken yine 2 saat. Eve dönünce bunca özveri isteyen büyücüye elbette kırgınlık duyulurdu. Sürekli kınamaları, yakınmalarıyla onu ezen aile boyunduruğuydu belki de. Seni okutmak için, adam etmek için didiniyoruz. Bir teşekkür bile etmiyorsun. Belki de hiçbir olayın geçmediği taşranın hüznüydü. Tek eğlencesi komşunun kızıyla flört etmek, vakit geçirmenin tek yolu kızı sinemaya götürmekti. Sınırsız entegralle kızı gebe bırakma korkusu aklından çıkmadığı için filmi bile izleyemezdi. Belki de kararsızlıkların, kuşkuların tuzağına düşen yapısıydı. Fazla düşünenler ince eleyip sık dokuyarak kararsızlıklara, kuşkulara düşerler hep. Matematik diploması ne işime yarayacak ki? Yeni dünyalar, yeni yıldızlar mı ortaya çıkartacağım? Uygarlığın akışını değiştirecek bir kuram mı geliştireceğim? Başlangıçta inanıyordu buna. Einstein'ın alaycı yüzüyle kutsal E eşittir MC kare denklemini içeren posteri bunun için asmıştı odasına. Ama otobüs yolculukları, ailesinin çıkışmaları ve taşranın hüznü kendine olan güvenini tüketti. Günün birinde kendini yargıladı. Büyük bir değerinin olmadığı, herkes gibi sıradan biri olduğu sonucuna vardı. Hiçbir şey bulmayacak, icat etmeyecekti. Diploma, sınırsız entegrale ilişkin bilgisini kullanabileceği bir iş sağlayacaktı. Komşunun kızıyla evlenip çocukları olacaktı ve onlara "Seni okutmak için, adam etmek için didiniyoruz, bir teşekkür bile etmiyorsun" diyecekti. Vaktinden önce ruhu kırışmış bir erişkin olacaktı. Vaktinden önce gençliğini yitirecekti. En iyisi o günü geciktirmek, 3 yıldır ertelediği askerliğini yaparak biraz ara vermekti. Evet, matematiğe gençliğini vaktinden önce yitirmemek için ihanet etmişti. Askerliğin insanı yıprattığı sanılır. Tersine, askerlik çocukluğuna döndürür insanı. Çocukluğunu billurlaştırır. Bahçıvanların köklerini sıkıştırıp, yapraklarını budayarak, bitkilerin büyümesini durdurup, cüce ağaçlar, bonsailer oluşturmaları gibi çocukluğu durdurur. Kökler yerine zihin sıkıştırılır. Yapraklar yerine olgunluk budanır. Büyücülük gereçleri, üniformanın sağladığı oyuncaklar, İşten çok oyuna benzeyen bir iş karşılığında alınan ücret. İkiyüzlülük gösterileri, yürümek, atış poligonundaki hedefleri kurşunla delik deşik etmek, patlayıcı hazırlamak, erişilmez dağlara tırmanmak, denizin derinliklerine inmek, gökyüzünden paraşütle atlamak, kısacası savaşır gibi yaparak eğlenmek. Bir kazaya uğramazsan ya da gerçek bir savaşa gönderilmezsen gerçekten de çocuklaşıyorsun. Kışla adı verilen tasalardan arınmış bir okulda tasasız bir çocuk. Üstelik matematiğin zayıflattığı, vücudunun kendine geldiğini, talimlerle güçlendiğini, oyun oynayacak, gönül çelecek bir aygıta dönüştüğünü görmenin keyfini yaşıyorsun. Uzun bir boy, geniş omuzlar, dar kalçalar, dümdüz bir karın. Einstein'ın alaycı yüzüyle kutsal E eşittir MC kare denklemini içeren posterin canı cehenneme. Acı acı gülümsedi. Posterin kıçına bir tekme. Yeni dünyalar, yeni yıldızlar bulmak, uygarlığın akışını değiştirecek kuramlar geliştirmek. Düşünün, kıçına bir tekme attıktan sonra. İtalyanların deyimiyle bir incursore olmuştu. Incursore, Amerikan ordusundaki yeşil bereliler gibi özel komando. Kısacası bir süper asker. Herkesten daha iyi ateş eden, herkesten daha iyi patlayıcı yapan, erişilmez dağlara tırmanan, denizin derinliklerine inen, gökyüzünden paraşütle atlayan, gerçek savaşlarda geberen çağdaş bir samuray. 26 yaşına gelmişti ve 26 yaşında yapmayı bildiği tek şey buydu. Beyni öyle kireçlenmişti ki yaşamın formülünü bulmasını sağlayacak problemi kurmayı bile beceremiyor. Bir değişkenin kuvvetinin türevinin, kuvvetin üssünün aynı üs eksi 1 ile çarpımına eşit olduğunu binbir zorlukla anımsıyordu. Yine beynini kullanmak, kendini bilmez bahçıvanın zihninin köklerini sıkıştırmadan, olgunluğunun yapraklarını budamadan önce gelişmekte olduğu seraya götürmek istiyordu onu. Cüce bir ağaç olmaya son vermek, büyümek, ruhunun kırışması bağısına da olsa erişkin olmak istiyordu artık. 26 yaşında gerçek bir savaşta gebermeyip kırışıklıklarla ölmek istiyordu çünkü. Bir dakika, uyku tutmayışının nedeni Ninet ya da başka bir şey değil de 26 yaşında gerçek bir savaşta gebermek kuşkusu muydu yoksa? Haftalardır Akbaba alarm durumunda tutuyordu onları. Nöbetçiler 2, devriyeler 3 kat artırılmış, izinler kaldırılmıştı. Dün Nizamiye'deki karabiniere Ninet'i neredeyse kovmuştu. Karabiniere, kamu düzenini sağlamakla görevli askeri polis. Burada durmak yasak, generalin emri. Akbaba pire için yorgan yakan generallerden değil miydi? Charlie'ye gelince, İşi gücü, şuraya dikkat edin, buraya dikkat edin. Gözleriniz kıçınızın bile üstünden eksik olmasın. Bir şeyler olacak türünden emirler yağdırmaktı. Biraz umursamadığı, biraz da inanmadığı için bunları önemsemezdi hiç. Ama şimdi tersine önemsiyor. Köpeklerin ulumasını, korkudan çılgına dönmüş horozların üürüsünü duyduğunda çıkartması gereken sonuçları çıkartıyordu. Huzursuz olmasına yol açan, ne kulakları tırmalayan konserdi, ne içine saplandığı sevgi ya da yalancı sevgi çıkmazıydı, ne de sıkıntısının, doyumsuzluğunun yol açtığı bunalımdı. Dün var olmayan ama bu gece var olan, kıpırdayan, karanlıkta yavaşça ilerleyen ve ilerlerken ölüm kokusu saçan bir şeyin beklentisiydi. Tüfekle, yaylım ateşiyle, top ateşiyle öldüren bir ölüm değildi. Başka bir ölümdü. Daha ürkütücü, daha açgözlü, tasarlamayı beceremediği ama vücudunun her lifinde, derisinin her gözeneğinde, sinir sisteminin her sinirinde duyumsadığı bir ölüm. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Tanrı uludur, Tanrı uludur. Muhammed'in Tanrı'nın peygamberi olduğuna tanıklık ederim. Müezzinin sesi, caminin minaresinden aerodrom yoluna inip başıboş köpeklerin ulumasına, çılgına dönmüş horozların üürüsüne, havanların kulakları sağır eden gürültüsüne karıştı. Hüzünlü bir ezgi oluşturarak gizemli kavramlar dile getirmek, sabah namazını duyurmak için yayıldı ve Angelo'nun içi ürperdi. Saat sabahın 5'iydi. Biraz uyusa iyi olurdu. Feneri söndürdü, gözlerini yumdu, birkaç dakika içinde uyuyakaldı. Müezzin sanki rastgele bir günün sabahını haber vermişti. Her pazar gibi bir pazarın. Birbirlerine çarpan nesnelerin çıkarttıkları gürültüyle, bir depremin merkezinde olma duygusunun etkisiyle uyandı. Ranza sallanıyor, döşeme sarsılıyor, sığınak fırtınalı bir denizde inip kalkan bir kayaya benziyordu. Sonra deprem dindi, kıpırtısız bir sessizlik çöktü. Kronometresinin fosforlu ibrelerine göz atıp da 6:24 geçtiğini belirlediğinde kıyamet kopuyormuş gibi korkunç bir gök gürültüsü patladı havada. Ayağı fırladı. Elleri kolları titreyerek leopar çizgili üniformasını sırtına geçirdi, postallarını giydi. Charlie'ye seslenmek için bitişik odaya koştu. Charlie de odadan çıkıyordu. Yoğun bir titremenin sarstığı dev cüssesiyle bahçenin arkasına çıkan merdivene doğru koşarken bir yandan da homurdanıyordu. Allah kahretsin, Allah kahretsin. Peşinden gitti onun. Giderken bir şeyler olduğunu anlamıştı. Büyük bir yıkım. Yanında kendi dertlerinin solda sıfır kaldığı bir yıkım. Yine de sabahın belirsiz aydınlığında gördüklerini görmeyi beklemiyordu. Görünce yüzü bembeyaz kesildi. 2 kilometre güneydeki bir kara buluttan etkileyici bir ağırlıkla kırmızı, kan kırmızısı dev bir toz mantarı yükseliyor ve dev bir siklonun hortumu gibi toprağa emiyordu. Toprağa emiyor, soğuruyor, gökyüzüne götürüyor, tükürüp yeniden emiyor, yeniden tükürüyor. Sonra da bir halı gibi duruyor, yayılıp genişleyen düz bir taca dönüştürerek her yeri karanlığa boğuyordu. Garip lekeler, garip gölgeler, iki elli, iki ayaklı kuklalar yağdıran büyük bir karanlık. Şef, karşısı. Evet, Amerikan karargahı diye karşılık verdi Charlie boğuk bir sesle ve neredeyse aynı anda yine her yer titreşti, yine bir depremin dalgalarıyla sarsıldı. Binalar sanki sallanıyor, ağaçlar eğiliyordu. Direğin tepesindeki bayrak kuru bir rüzgarın etkisiyle dalgalandı. Şak, bir cam kırıldı. Alçılar düşerek boğuk bir gürültü çıkarttılar. Bitişik evden bir korku çığlığı yükseldi. Yallah! Sonra yeniden kıpırtısız bir sessizlik çöktü. Yeniden kronometresinin ibrelerine göz atmasına, 6:29 dakika geçtiğini belirlemesine olanak verdi. Ve ikinci bir gök gürültüsü, peşinde ikinci bir kıyamet tokadı sürükleyerek havada patladı. Bu kez 2 kilometre kuzeydeki ikinci bir kara buluttan ikinci bir kırmızı toz mantarı yükseldi. O da toprağa emdi, soğurdu, gökyüzüne götürdü ve tükürdü. Tekrar emdi, tekrar tükürdü, dürdü ve yayılıp genişleyen düz bir taca dönüştürerek her yeni karanlığa boğdu. Garip lekeler, garip gölgeler, iki elli, iki ayaklı kuklalar yağdıran büyük bir karanlık. Karşısı şef. Evet, karşısı Fransız karargahı diye karşılık verdi Charlie, daha da boğuk bir sesle. Başka bir şey demedi ama düşündüklerini Angelo seziyordu. Bundan sonraki mantar bize. İkisine de bitmeyecek gibi gelen bir dakika boyunca kıpırdamadan, bir şey demeden, birbirlerinin gözlerinin içine bakarak ölümü beklemekten başka yapılacak bir şey yokmuş gibi kıpırdamadan, bir şey demeden birbirlerinin gözlerinin içine baktılar. Birbirlerinin yüzlerini belleklerine kazıyarak ruhlarını değiş tokuş etmek istiyorlardı sanki. Angelo'nun sağ tarafını isyancı bir perçemin yarı örttüğü alnı geniş, düzdü. Mavi iri gözleri ışıl ışıl, burnu küttü. Çukur yanaklarını çıkık şakaklar geriyordu ve biçimli dudakları sertti. Charlie'nin artık yıllanmış kırışıklıklarla dolu alnını şakaklarda kısa kara saçlar gölgeliyordu. Koyu gözleri hüzünlü ve derindi. Acımasız savaşlar burnunu çarpıtıp yassılaştırmıştı. Soluk yanakları hafif dolgundu ve sonsuz bir hüznün büzdüğü dudakları pos bıyıkların altına gömülüydü. 6:29 artı 1, artı 2, artı 3, artı 4, artı 5, artı 6, artı 7, artı 8, artı 9, artı 10, artı 11, artı 12, artı 13, artı 14, artı 15. 6:30. Bir dakika dolunca pos bıyıkların altına gömülü dudakları oynadı. Komuta merkezine gidelim evlat. Ve kum torbalarıyla yarı gizlenmiş bir kapının eşiğinden geçtiler. Sakalları uzamış, üniformalarını rastgele giymiş askerlerin arasına dalıp telaş içinde sorulan "Ne oldu, neydi bu?" gibi soruların uğultusu arasında giriş katının holünden geçtiler. Radar ekranları, telefonlar, haritalar, kent planları, alıcı verici telsizler dolu bir odaya vardılar. Telsizciler sinirli bir sesle bağlantı kurmaya çalışıyorlardı. "Kartal, kartal üstü yanıt ver. Burası Akbaba. Akbaba komuta merkezi." "Sierra Mike, Sierra Mike yanıt ver. Burası Akbaba. Akbaba komuta merkezi." "Yakut, Yakut üssü." "Lojistik, lojistik." "Dikkat, dikkat. Bütün üsler, bütün karakollar. Büyük alarma geçin. Girişleri kapatın, önlerine taşıt çekin. Denetimi artırın. Motorlu araçları, her taşıtı durdurun. Her pakete, her şeye el koyup inceleyin. Gerekirse ateş edin. Akbaba'nın emri." Odanın orta yerinde general rütbesi taşıyan yakışıklı biri duvardaki kocaman saati göstererek kudurmuş gibi kükrüyordu. Akbaba'ydı. Saat 6:26 geçeden beri Ost-10'in 27 baykuşun öteki gözlemcilerin raporlarını bekliyorum. "Kesin koordinatları, tüm uzaklıkları istiyorum. İstiyorum," dedim. "Can kurtaranlar, kurtarma ekipleri, enkaz kaldırıcılar hemen Fransızlarla Amerikalılara gitsinler. Sahra Hastanesi'nin ameliyat odalarını hazırlasınlar. Yeterince sedye yok lafını duymak istemiyorum. Sizden olamazı istiyorum, anlaşıldı mı? Olamazı." Yanında kendini bir sonraki mantarın olası hedeflerine küçük İtalyan bayrakları dikilmiş bir haritayı incelemeye vermiş bir albay vardı. Yardımcısıydı. Dalmış albayın gerisindeki öfkeli bir paraşütçü yüzbaşı küfürler savuruyordu. Yanı başında duran, kırmızı mavi çizgili bir sabahlık giymiş garip biri, tek gözlüğünü düzelterek genizden gelen bir sesle Latince azarlıyordu onu. "Yeter, ayıp." "Ne yeteri, ne ayıbı? Resullahçı bu puşlara, bokoğlu boklara, ibnelere güvenilmez demiyor muydum size? Bir gün geçirecekler bize," diyordum. "Demiş olabilirsiniz. Öfke bir işe yaramaz. Fortis animi est non perturbari in rebus asperis," diyor Cicero. "Güçlü ruhlar terslikler karşısında bozguna uğramazlar." Charlie ağır adımlarla kendisini ve düşündüklerini nasıl kabul ettireceğini çok iyi bilen bir havada Akbaba'ya yaklaştı. "Korktuğumuza uğradık, değil mi generalim?" "Evet Charlie. Şimdi hükümetle konuştum. Fransız karargahı ile Amerikan karargahı. İki kamikaze kamyonu, ikili kıyım." "İkili. Üçüncüsü nerede? Bizimki nerede?" Akbaba yine duvara asılı büyük saati gösterdi. Neredeyse 6:33 geçiyordu. "Birazdan öğreneceğiz Charlie." İlk saldırıyla ikincisi arasında 5 dakikalık bir ara oldu. İlk saldırıdan bu yana 9 dakika, ikinciden sonra da 4 dakika geçti. Aynı arayı bırakacak olurlarsa... "Ben olsam bırakmazdım generalim." "Ben de. Üçüncü kamikaze olsam 10-15 dakika beklerdim. Üçüncü hedeftekiler rahatlayınca saldırırdım." "Evet ama..." "Ne yapılması gerekiyorsa yaptık Charlie. Siz de biliyorsunuz. Artık beklemekten başka yapacağımız bir şey yok." Hiçbir şey demeden beklemeye koyuldular. Hiç kimse konuşmuyordu artık. Az önce küfürler savuran paraşütçü yüzbaşı bile ona Latince çıkışan kırmızı mavi çizgili sabahlık giymiş garip adam bile, telsizlerin başındaki telsizciler bile. Hepsinin gözleri büyük saate dikilmiş, hepsi kulağını oradan gelen tek gürültüye, saniyeleri yutan zembereğin tik takına vermişti. Her tik tak bir kazanım ya da yürek sıkıntısının çoğalması, bir umut ya da gerilimin dayanılmaz bekleyişin artması demekti. Bekleyiş yalnızca onları ilgilendirmiyordu. Çünkü en kolay, en olası hedef onlar olmakla birlikte bir sonraki mantar dalmış albayın İtalyan bayraklarıyla belirlediği telsizcilerin sinirli bir biçimde az önce aradıkları lojistik, kartal, Sierra Mike, yakut üslerinin herhangi birinin üstünde yükselebilirdi. Tik tak. 6:33 bir saniye geçiyor. Tik tak. 6:33 3 saniye geçiyor. Tik tak. 6:33 3 saniye geçiyor. Tik tak. 6:33 4 saniye geçiyor. Tik tak. 6:33 5 saniye geçiyor. Tik tak. 6'yı 33 dakika 6 saniye geçiyor. Üçüncü kamikaze olsam 10-15 dakika beklerdim demişti Akbaba ve herkes duymuştu dediğini. Tik tak, tik tak, 6.35, tik tak, tik tak, 6.36, tik tak, tik tak, 6.37, tik tak, tik tak, 6.38, tik tak, tik tak, 6.39. 6.39'da 10 dakikanın bitiminde Charlie bir kenarda tırnaklarını yemekte olan Angelo'ya döndü. Umutsuzluğa düşmeyelim evlat. Düşmeyelim şef diye mırıldandı tırnaklarını yemeyi sürdüren Angelo. Belki de üçüncü kamyonun motoru bozulmuştur. Belki. Belki de kamikaze fikir değiştirmiştir. Belki. 6'yı 45 geçinceye dek bekleyelim. Bekleyelim. Peki. Tik tak tik tak. Tik tak tik tak. Tik tak tik tak. 6.45. 6'yı 45 geçe Charlie Angelo'dan uzaklaşıp Akbaba'nın yanına gitti. ''Benim gibi mi düşünüyorsunuz siz de generalim?'' ''Evet Charlie'' diye karşılık verdi Akbaba. ''Artık baskın yapma zamanı geçti. Sanırım üçüncü kamyon bugünlük bağışladı bizi.'' ''Bugünlük'' diye yorum getirdi kocaman patlıcan burunlu bir teğmen. ''Yazgının el verdiği sürece mutlu yaşayın'' der Seneca. ''Horatius da şunu ekler. Carpe diem, günü yakala.'' diyerek araya girdi. Tek gözlüklü, sabahlıklı garip adam. Güne de yakalamaya da. Resullahçı bu puşlara, bokoğlu boklara, ibnelere bir göstereceğim ki diye söylenmeye başladı yine öfkeli yüzbaşı. Bu kez Akbaba susturdu yüzbaşıyı. Kes pistoya. Fransızlarla Amerikalılara gidin. Kamyonların markasını, nereden geldiklerini, ne hızla girdiklerini, kullananların kim olduklarını, ne tür ne miktar patlayıcı kullanıldığını öğrenin. Sonra kocaman patlıcan burunlu teğmene döndü. Siz de şeker haydi. Hemen generalim. Pupa taşak gidiyorum yanıtını verdi ilki. Aniden rahatlamış yüzünü kaldırarak. Emredersiniz generalim yanıtını verdi öteki. Topuklarını birleştirip kusursuz bir selam çakarak. Sonra ikisi birden dışarı fırladılar. Ve kıskanç iki göz izledi onları. Angelo'nun gözleri. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 21.